Ayrım 2. Kayıt dışı tarihimiz Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 22. Duvar gazetesiyle başlayan gazetecilik serüveni. Ortaokulda müdürün isteğiyle bir duvar gazetesi çıkarmaya başladı. En çok istediği şey yazar olmaktı. Teklif cazip gelmişti. Artık hikayelerini, şiirlerini okulun duvar gazetesinde yayımlayabilecekti. Fakat ilk sayısının ömrü sadece yarım saat oldu. Müdür bey, Niyazi'nin tarih kitabına ilişkin eleştirisini kabullenememiş, gazeteyi alel acele duvardan indirmiş, Niyazi'yi de aratmaya başlamıştı. Bu, Niyazi'nin yazdığı ilk gazetenin toplatılması, hatta kapatılması, yazdığı yazıdan dolayı idare tarafından ilk aranmasıydı. Sonraki hayatında aynı olguları arka arkaya yaşayacaktı. Ürkek ürkek müdür beye gitti. Müdür babacan biriydi. Öğüt vermekle yetindi. Ve oğlum, önce okulların bitsin, bir makama gel, bir baltaya sap ol, ondan sonra yazacağını yaz. Bu yaşta devletin ders kitabına tenkit etmek sana mı kaldı? Buna benzer, şimdi sus anlamına gelen cümleleri de hayat boyu duyacak, Türkiye'nin hızla demokratikleşmesi gereğine inanıp, buna kitaplarıyla ve konferanslarıyla katkıda bulunmaya çalışacaktı. Metruk, köy evinden sanat evine. Aynı yıllarda sportif ve kültürel faaliyetlerden hoşlanan arkadaşlarıyla birlikte küçük bir grup oluşturdular. Köydeki metruk bir evi temizleyerek sanat evi gibi kullandılar. Yazları köyde bir araya gelip yağlı boya ve sulu boya resimler yaptılar. Yazdılar, okudular ve tartıştılar. Dama ve satranç, su oyunları ve yüzme turnuvaları tertiplediler. Niyazi, Fakir Spor adıyla 1967'de bir spor kulübü de kurdu. Dönemin Fenerbahçe yöneticilerinden forma istedi ve istediğini elde etti. İlk yazı denemeleri. İlk kalem denemelerine ortaokulda başladı. Lisede iken İstanbul gazetelerine haberler geçmeye başlamıştı bile. Ve köy evinin bir odasında rahmetli Bekir Berk'in hediyesi olan kocaman bir daktilo ile ilk roman denemesini kaleme aldı. Bu bir halk efsanesiydi. Bitirdiğinde bir İstanbul yayın evine gönderdi. Ancak cevap bile alamadı. Bilenmişti, onlara gösterecekti. Bu arada ders kitabı olarak okutulan kitaplardaki çelişkileri fark etmiş, analize bile başlamıştı. Ortada bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. Hiçbir millet kendi ecdadına hor bakmazken, bu necip milletten neden böyle bir şey isteniyordu ki? Bir taraftan da Amerikan çizgi romanları beyinleri ele geçirmeye başlamıştı. Bizim kahramanlarımız nerede? Niçin yazılmıyor? Diye sorguladı. Kısa süre içinde bağırmakla olmayacağını keşfetti. Harekete geçmek istiyordu. Geçmişimize hakaret edenlere tarihi roman adı altında Yeniçeri ile bir odalığın aşkını işleyenlere, saraya girince haremden başka yerleri görmeyenlere, kör topal hayallerini çala kalem kağıda dökenlere gerçeği anlatacaktı. Ona göre tarih geleceğin kökleriydi. Kökleri yolunan bir millet ayakta duramazdı. Farklı işlerde çalıştığı halde yazmaktan hiç kopmuyordu. Bu durum özellikle annesini tedirgin ediyordu. Çevresindekiler çok okumaktan, kafayı üşütenlerden söz ediyorlardı sürekli. O da bilmemek zaten üşütük olmaktır diyor, geçiştiriyordu. Yazı yüzünden gelen sürgün. Artık yazdıkları İstanbul'da yayımlanan Yeni İstiklal, İttihat ve Yeni Asya gibi gazetelerde yayımlanıyordu. Çay işletmelerinin bazı yanlışlıklarına dikkat çeken Yeşil Altın başlıklı bir yazı dizisini Yeni Asya gazetesinde yayımlatınca başına bir dert daha aldı. Eleştirdiği kurum, çalıştığı fabrikanın bağlı olduğu tekel idaresiydi, yani devletti. Yazı dizisi fabrikayı yönetenlerin hoşuna gitmemişti. Ayrılmaya zorladılar. O sıralarda Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Polat vefat etmiş, gazetede ciddi bir boşluk olmuştu. Yeni Asya Gazetesi Niyazi'yi İstanbul'a çağırdı. Ancak babası onu bırakmak istemiyordu. Yeni Asya Gazetesi yöneticilerinden Emin Birinci ile Ali Demirel köye gidip Yusuf amcayı ikna etmeye çalıştılar. Böylece baba iznini alan Niyazi İstanbul'da gazeteciliğe başlıyordu. 1971'in Haziran ayında baba ocağını, ailesini ve çocuklarını bırakıp İstanbul yolunu tuttu. Gazetede muhabir olarak çalışmaya başladı. Ama onunla yetinmiyor, balıkçılarla, kumcularla, çöpçülerle görüşüyor, fotoğraflarını çekip röportajlar yapıyordu. Yaptığı birbirinden ilginç röportajlar Baba Ali'nin ilgisini çekmişti. Birinci yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Geç saatlerde eve geliyor, kitap okuyor, araştırıyor, yazıyor, sadece 3-4 saat uyuyor, buna rağmen hızlı çalışıyordu. Köşe yazarı. Bir gün yazı işlerindeki arkadaşlarının ilginç taraflarını hicveden bir yazı yazdı. Amacı arkadaşlarını sadece güldürmekti. Fakat bu hicviye arkadaşların o kadar hoşlarına gitti ki alıp hemen gazetenin imtiyaz sahibine ilettiler. Ve Niyazi'nin önünde yeni bir alan açılmış oldu. O artık kısa politik dokundurmalar yazacaktı. Ama gazetenin pek çok yerinde ismi geçtiği için bu işi bir müstear isimle yapmalıydı. Şeref Baysal ismi böyle doğdu. Arkasından Faruk Fırat, Veysel Akpınar, Bahadır Alp gibi müstear isimler geldi. Bir yıl süreyle hummalı bir şekilde çalıştı. Bu koşturmaca arasında eşine ve çocuklarına vakit ayıramayacağını bildiği için onları İstanbul'a aldırmamıştı. Ancak bir yıl sonra eşini ve çocuklarını İstanbul'a getirdi. Fatih'te tuttuğu küçük zemin dairenin tüm eşyası bir minibüs yüküydü. 3 somya, 3 kilim ve birkaç yatak. Ama ailesine kavuşma heyecanı dünyayı toz pembe görmesine yetiyordu. Sunguroğlu ve Yavuz Bahadıroğlu'nun doğuşu. Bir gün gazetenin idare müdürü Ali Demirel odasına girdi. Anadolu'dan yeni dönmüştü. Anadolu insanının tarihi ve pehlivan hikayelerine çok meraklı olduğunu anlattıktan sonra "Sen pehlivan hikayeleri yazamaz mısın?" diye sordu. Oysa Niyazi'nin kafasında tarihi romanlaştırmak vardı. Tarihi mekanları keşfe çıktı. İlk durak Söğüt'tü. Kafasındaki romanı olgunlaştırmak istiyordu. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu toprakları gezdi. Devleti oluşturan fedakarlığın mezarlarında dualar etti. Bol bol da not aldı. Ve ilk romanı Sunguroğlu böyle doğdu. Romanda Osman Gazi döneminden bir kesit veriliyordu. Sunguroğlu doğmuştu ve yayımlanmadan okuyanlar tarafından çok beğenilmişti. Sıra romanın gazetede tefrika edilmesindeydi. Fakat bir problem vardı. Muhabirlikten köşe yazarlığına kadar hemen her alanda kalem oynatan Niyazi Birinci'nin yeni bir isim daha bulması gerekiyordu. Ve bu isim tarihi romana uygun bir isim olmalıydı. Gazetenin hukuk müşaviri Avukat Bekir Berk bir isim teklif etti. Yavuz Serdaroğlu. Niyazi Birinci, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'i çok sevdiği için Yavuz adını beğenmişti. Ama Serdaroğlu soyadı içi ısınmadı. Serdaroğlu değil, Bahadıroğlu olsun dedi. Ve Yavuz Bahadıroğlu ismi doğar doğmaz Sunguroğlu gazetede tefrika edilmeye başlandı. Daha sonra kitap olarak piyasaya çıkan Sunguroğlu adeta kapışıldı ve ardı ardına baskılar yapıldı. Yavuz Bahadıroğlu bir anda Niyazi Birinci'yi geçmişti. Artık kendi rakibi kendisiydi ve kendi kendisiyle canhıraş bir yarışa tutuşmuştu. Bakalım Niyazi Birinci mi, Yavuz Bahadıroğlu'nu, Yavuz Bahadıroğlu mu Niyazi Birinci'yi geçecekti? Yaramaz Piti'yi yayımla, bütün çocuklar okusun. Bir gün okuma yazmayı daha yeni öğrenen kızı Aynur'un okuyabileceği bir kitap aramaya başladı. Fakat çocuklar için yayımlanan kitaplar ya dışarıdan adapte edilmişti ya da melankolik içerikliydi. Çocukların hem ruhuna hem maneviyatına uygun hikayeleri Babaeli'de onca aramasına rağmen bulamadı. Çocuklarına zaman zaman masallar, hikayeler uydurup anlatıyordu. Anlattığı hikayeleri oturup yazdı. Yaramaz Piti adını verdiği hikayeyi yazdıktan sonra ciltlettirdi. Akşama Aynur'a vermek için ceketinin dış cebine koydu. Ancak akşam bir sohbete katılması gerekiyordu. Sohbette yanında oturan matbaacı dostu Galip Gigin, birincinin cebindeki kitabı gizlice çekti ve bir solukta okudu. Sonra ne olduğunu sordu. Birinci, kızı için yazdığını anlatınca dostu kızdı. "Bütün çocuklar senin kızın ya da oğlun Niyazi Bey," dedi. "Bu kitabı tek eline alma. Yayınlamazsan vebal altına girersin. Bu tür kitaplara o tarihte gerçekten çok ihtiyaç vardı." Yayın evi yetkilileri Niyazi Birinci'den kitabı istediler ve böylece Yaramaz Piti, Niyazi Birinci imzasıyla yayımlanan ilk kitabı oldu. Niyazi Birinci'den peş peşe çocuk hikayeleri. Niyazi Birinci'nin çocuk hikayeleri çocuklara yönelik olmasına rağmen herkes tarafından okunacak özelliklere sahipti. Pırıl pırıl bir dünya vardı hikayelerde. Üslubu çok samimi ve sıcaktı. Üstelik bu sıcak ve samimi üslup doğruluğu, dürüstlüğü öneriyordu. Yaramaz Piti, Aynur'un annesi, Elmas Nine, Balıkçı'nın oğlu, Papağan Nuri, Varvara, Gakgak, Zirzop, Karıncalar Savaşı, Arslan Yürekli Memiş, Satılık Çocuk, Tekir ile Joli, Tuhaf Çocuk, Altın Yataklar, Uzay Çocuğu, Niyazi Birinci'nin birbirini takip eden çocuk kitapları oldu. Çok yönlüydü ve her alanda yazıyor, çalışıyordu. Şeref Baysal adıyla hiciv yüklü günlük köşe yazarken Veysel Akpınar adıyla günlük siyasi ve sosyal yazılar kaleme alıyordu. Günde iki köşe yazısı yazan bir yazardı Niyazi Birinci. Kendi adıyla hikayeler, masallar, çocuk hikayeleri yazıyordu. Dört ayrı kişi gibi çalışıyordu. Niyazi Birinci, Şeref Baysal, Veysel Akpınar ve Yavuz Bahadıroğlu. Bunlara zamanla Bahadır Alp ve Selçuk Kuleli isimleri de eklendi. Gazetenin bütün boşluklarını tek başına doldururcasına çalışıyordu. Öyle ki Pehlivan Tefrikası yazarı ayrılınca yarıda kalan tefrikayı devam ettirip tamamladı. Böylece Pehlivan Tefrikası da yazmış oldu. Buhara Yanıyor romanıyla gelen başarı. Niyazi Birinci, Herzemşahlar Devleti ile ilgili bir roman yazmak istiyordu. Bir dönemin en ihtişamlı devleti olan Herzemşahlar Devleti'nin yıkılışını ele alacaktı. Çünkü büyük devletlerin nasıl yıkıldığını merak etmişti. Bu konuda araştırma yaparken eline eski yazı birkaç forma geçti. Osmanlıca yazılmış bu küçük eser dolu dolu bir eser değildi. Ama ötesini araştırarak doldurdu. Böylece Yavuz Bahadıroğlu imzasıyla Buhara Yanıyor ve Elveda Buhara isimli birbirinin devamı olan iki roman daha doğdu. Buhara Yanıyor adını verdiği bu roman, gazetede tefrika halindeyken görünmedik bir ilgiyle karşılanmış, bu ilgi gazetenin tirajına da yansımıştı. Kitaplaştığında ise daha yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Okuyucular kadar eleştirmenlerden ve başka yazarlardan da övgü aldı Bahadıroğlu. Roman hakkında takdir dolu yazılar ardı ardına yayımlandı. Buhara Yanıyor romanı araştırmalara, tezlere konu oldu. Yavuz Bahadıroğlu adı artık biliniyordu. Okuyucu Yavuz Bahadıroğlu'nun romanlarını talep ediyor ve hep yeni bir eserini bekliyordu. Niyazi Birinci bu yüzden Yavuz Bahadıroğlu adıyla yayımlanacak romanlar tasarlıyordu. Kitapları arka arkaya yayımlandı. Her biri baskı üstüne baskı yaptı. 1977 yılında Yolbaşı adını taşıyan ilk güncel romanını yazdı ve yayımladı. Sel ve Köprübaşı ile çocukluğunda yaşadığı baskıları ele aldı. Boşlukta Yürümek ve Keşmekeş'te ise sosyal politik hadiseler yansıtıldı. Yazar ve yorumcu. Türkiye'nin en popüler yazarlarından biri olmuştu Yavuz Bahadıroğlu. TÜYAP Kitap Fuarı'ndaki imza programlarının her biri olaya dönüşüyordu. İmza günlerine binlerce kitapsever geliyor, konferansları izdihama dönüşüyordu. TÜYAP Kitap Fuarı'nın ilk 2 yılında yılın en popüler yazarı seçildi. Aynı yıllarda konferans ve seminer için gittiği Diyarbakır'da izdihamdan caddeler tıkandı. Bir ara Nesil Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlenip 8,5 sene yöneticilik yaptı. Kendisi hayatımın ziyan yılları dese de idarecilik alanında da güzel işler yaptı. Ziyan diyordu çünkü ilk kez yazı hayatından kopmuştu. Kendi deyimiyle ne yazarlık ne de idarecilik ortak kabul etmiyordu. Ya 24 saat yazar olursunuz ya da idareci. Bu süreçte Moral FM Radyosu'nun kuruluşunda görev aldı. Ve kuruluş tarihi olan 1993 Ocak ayından itibaren Moral FM'de günlük yorumlar yapmaya başladı. Her sabah herkese, tüm Türkiye'ye "Merhaba dostlar" diye seslendi. Sesinin sıcaklığıyla yüz binlere ulaştı. Dostları onu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. İnsanlığa ve sevgiye olan duyarlılığı genç, ihtiyar herkese etkiledi. Yavuz Bahadıroğlu bugün 100 civarında kitaba imza atmış bir yazar. Aynı zamanda Moral FM Radyosu'nda hafta içi her gün yayımlanan Hayatın Yorumu programında gönül dostlarına sesleniyor. Günlük yayınlanan ulusal bir gazetede her gün yazıyor ve haftada bir günde ulusal bir kanalda yayınlanan Tarihçe isimli tarih programında dostlarıyla buluşuyor. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Daire Başkanlığı Yayın Danışmanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Çanakkale Savaşları Sunum Merkezi Mimari Proje ve Temaşa Sistemleri Fikir Projesi'nde üst jüri üyesi görevini sürdürüyor. Kendini bildiğinden beri inanç, sevgi, hoşgörü ve insanlık adına yazan, konuşan ve anlatan yazar, son nefesine kadar bu görevi ifa edebilme azim ve gayretine sahiptir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.